Ayrım 7. Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch. Sayfa 61. Dediğim gibi paramız var diye tekrarladı Can. Eğer yardımı dokunacaksa. O paralar artık sizin değil ama yardımı dokunacak bir şey varsa o da dostunun zaten ölüyor olması. Ve görünüşe bakılırsa nalları diktiğinde buna en çok kendisi sevinecek. Bak en azından onun burada kalmasına izin ver. İstirahata ihtiyacı. Biliyorum. Zaten o yüzden sizi Laşay'ından kovuyorum. Cortez'e adamlarını el etti. Her şeyi alın. Tüm yiyecekleri ve şarapları, battaniyeleri, sargı bezlerini ve paraları da. Şöminede odun bırakmayın. Testideki suyu dökün. Bu iki yavşağın yasaklı olduğunu hancıya haber verin. Lütfen dedi Can, lütfen. Kapa çeneni, silahlarınız ve giysileriniz sizde kalabilir. Sizi çırılçıplak sokağa atmayacağım ama buradan gitmenizi istiyorum. Gün doğumuna kadar şehirden çıkmazsanız Zodesti kulaklarınızı kendi elleriyle kesip atar. Dostuna öleceği başka bir yer bul. Cortez'a Locke'un bacağını sıvazladı. Cehennemde beni sevgiyle an, seni gidi zavallı piç kurusu. Nasılsa sen de çok geçmeden oraya düşersin dedi Locke. Seni kocaman bir öpücükle bekliyor olacağım. Cortez'in adamları süiti talan ettiler. Jan'ın silahlarını dikkatli yere dizdiler. Diğer her şeyse ya toplandı ya da kırıldı. Locke kanlı pantolonu ve tüneyi de yatakta bırakıldı. Hem Jan'ın özel kesesi hem de müşterek fonlarını içeren kese boşaltıldı. Hemen ardından Cortez'in bir adamı boş keseleri de cebine attı. Ah diyerek Jan'a doğru döndü Cortez. Hengame yavaş yavaş dinerken. Bir şey daha var. Leone bir dakikayı köşede seninle baş başa geçirecek. Burnunu kırdığın için. Hey sen çok yaşa patron diye geveledi Leone. Dudaklarına kadar yayılan şişliği hafifçe yoklayarak. Dayağını kuzu kuzu yiyeceksin yabancı. Parmağını dahi oynatırsan arkadaşının karnını deşerim. Cortez'a bir eliyle Jan'ın yanağını hafif hafif vurdu, sonra da gitmek üzere döndü. Gün batımı, Laşay'ından siktir olup gidin, yoksa bir dahaki sohbetimizi alim Zodesti'nin mahzeninde ederiz. 10. Kısım Jan diye fısıldadı Locke, Cortez'a'nın son fedaisi de gider gitmez. Jan iyi misin?
İyiyim.
Jan adamlardan biri alıp götürmeden önce havlu masasının bulunduğu yerde tor top olmuş bir vaziyette yatıyordu. Leone elini çabuk tutmasına rağmen işini hevesle halletmişti ve genç adam kendisini kayalık bir yamaçtan aşağı atılmış gibi hissediyordu.
Sadece zeminin keyfini çıkarıyordum. Düştüğümde beni tutacak kadar nazikti.
Jan dinle. Tekneyle buraya geldiğimizde paramızın bir kısmını alıp sakladım. Yatağın altındaki bir döşeme tahtasını gevşettim.
Biliyorum, ben de parayı oradan alıp ötekilerin arasına kattım.
Seni gidi yılan balığı seni. Ben öldükten sonra cebin boş kalmasın diye.
Öyle bir şeye kalkışacağını biliyordum Locke. Yatağın sürünme menzilinde eşya saklayabileceğin çok fazla yer yoktu.
Eh be, asıl sana eh. Jan sırt üstü döndü ve kısa kısa sık nefesler alarak gözünü tavana dikti. Kırığı çıkığı yok gibiydi ama kaburgaları ve onlara bağlı olan her şey şikayette bulunmak için sıraya girmişti.
Bana birkaç dakika ver, dışarı çıkıp senin için birkaç battaniye bulacağım. Bir el arabası çalabilirim, hatta belki bir tekne. Şafaktan evvel seni bir şekilde buradan götüreceğim. Nasılsa havanın aydınlanmasına daha çok var.
Jan, buradan gidene kadar seni izleyecekler. Büyük bir şey çal bana. Locke birkaç kez öksürdü.
Göz yummazlar ve beni sırtında taşımana izin vermeyeceğim. Seni taşımama izin vermeyeceksin ha? Beni neyle başından savacaksın, alaylarla mı?
Beni dinleseydin şimdi cebinde birkaç bin solari olurdu Jan. O parayla istediğin her yere gidebilirdin. Canın ne isterse yapabilirdin.
Zaten tam da canımın istediği şeyi yaptım. Bak, benimle geleceksin veya burada kalıp seninle beraber ölürüm.
Sana laf anlatılmaz.
Sanki sen tam bir taviz örneğisin de domuz beyinle kahrolasıca egoist.
Bu hiç de adil bir çekişme değil. Tumturaklı laflar etmek için benden daha çok enerjiye sahipsin.
Loki güldü. Tanrılar aşkına şu halimize bak. Yakacak odunlarımızı bile aldıklarına inanabiliyor musun? Bugünlerde beni çok az şey şaşırtıyor.
Jean yüzünü ekşiterek yavaşça ayağa kalktı.
Gel bir envanter çıkaralım. Para yok, yakacak odun da. Tek giysilerimiz sırtımızdakiler. Daha çok benim sırtımdakiler. Birkaç silah, şehirde bir şey araklamama müsaade edeceklerini sanmadığımıza göre sanırım yollarda biraz eşkıyalık yapmam gerekecek.
At arabalarını nasıl durdurmayı planlıyorsun?
Seni yola atıp duracaklarını umarak.
İşte gerçek bir suç dehası. Halime acıdıkları için mi duracaklar?
Daha ziyade tiksindikleri için.
O sırada ön kapı çalındı. İkili aralarında huzursuzca bakıştı. Ardından Jean yanlarında bırakılan küçük silah yığınından bir hançer seçti.
Belki şimdi de yatağı almaya gelmişlerdir, dedi Loki. Öyleyse neden kapıyı çalmakla uğraşıyorlar?
Jean kapıyı açarken bedeninin büyük bölümünü onun arkasında tuttu ve hançeri görüş alanının hemen dışında belinin arkasında sakladı. Gelen Cortezza bir it baytarı veya Jean'ın tahminlerinin aksine Villa Suvela'nın sahibi değildi. Kapıdaki kişi bol nakışlı yağmurluğundan sular damlayan bir kadındı. Ellerinde bir simyasal küre tutuyordu ve Jean onun solgun ışığında kadının genç olmadığını görebiliyordu. İri yarı adam kadının arkasındaki kaldırıma göz attı. Görünürde ne bir fayton, ne bir tahtırevan, ne de herhangi bir refakatçi vardı. Sadece puslu bir karanlık ve yağmurun pıtırtısı. Kadın kentin bir yerlisi miydi, yoksa Villa Suvela'nın diğer bir konuğu mu?
Ben yardımcı olabilir miyim bayan?
Birbirimize yardımcı olabileceğimiz kanaatindeyim. İçeri girebilir miyim?
Kadının yumuşacık ve çok güzel bir sesi vardı. Aksanı Lashay'ninkine yakın olmakla beraber aynı değildi. Üzgünüm ama şu an bazı zorluklar yaşıyoruz. Dostum hasta da.
Mobilyalarınızı aldıklarının farkındayım.
Öyle misiniz?
Hoş, bundan önce de elinizde fazla bir şey yoktu zaten.
Bayan, beni hazırlıksız yakalamışa benziyorsunuz.
Sen de beni yağmurda bırakmışa benziyorsun.
Jean hançeri çevirip tüneyinin yerine sakladı. Dediğim gibi dostum ağır hasta bu durumda.
Sorun değil.
Jean'ın azmi sarsıldığı anda kadın içeri girdi ve iri yarı adam kapıyı kapatırken zarifçe yoldan çekildi.
Ne de olsa zehirler sadece yemekli davetlerde bulaşıcıdır.
Bunun nereden, yoksa bir hekim misiniz?
Hiç de bile.
Cortezza'nın adamı mısınız?
Kadın bu söz üzerine gülmekle yetindi ve yağmurluğunun kapüşonunu geriye attı. Yaşı 50 civarıydı. Yalnızca servetin mümkün kılabileceği türden bakımlı bir eli ve şakaklarına kır düşmüş saçları kuru sonbahar başaklarıyla aynı renkteydi. Karemsi bir surata ve görenleri şaşırtacak kadar geniş, koyu renkli gözlere sahipti. İşte al şunu, simyasal küreyi Jean'a fırlattı ve genç adam refleks icabı onu havada kaptı. Işıklarınızı da aldıklarını biliyorum.
Teşekkürler ama...
Vay vay vay!
Kadın pelerininin tokasını açtı ve rahat adımlarla iç daireye girerken giysiyi savurarak omuzlarından aldı. Hem ceketi hem de etekleri gümüş ipliğiyle adam akıllı sırmalıydı ve manşetlerinden dökülen kabarık gümüşü danteller ellerini kısmen saklıyordu. Loki'ye göz gezdirdi.
Hasta lafı eksik kalır.
Ayağa kalkamadığım için kusuruma bakmayın, dedi Loki. Ve size oturacak bir yer gösteremediğim için ve giyinik olmadığım için ve zerre kadar umursamadığım için.
Bakıyorum da cazibenin sonlarına yaklaşmışsın.
Her şeyimin sonlarına yaklaştım. Siz kimsiniz?
Kadın pelerinini silkti, sonra da bir battaniye gibi Loki'nin üstüne örttü.
Teşekkürler.
Haysiyeti zedelenmiş biriyle ciddi bir konuda konuşmak güçtür Loke. Odada duyulan bir sonraki ses Jean'ın ön kapıdaki sürgüyü sertçe yerine oturtmasıydı. İri yarı adam elinde hançeriyle bir çırpıda iç daireye geri döndü. Işık küresini yatağa attı ve Loki onun yere düşmesine engel oldu.
Doğrusunu isterseniz dedi Jean, gizemli haltlara olan sabrın paralarla ve mobilyalarla beraber o kapıdan çıktı gitti. O yüzden dostumun adını nereden bildiğinizi açıklayın da boşu boşuna vicdan azabı.
Kapıldığın dürtüyle hareket edersen sağ kalacağından kuşkuluyum Jean Tannen. En azından gururunun kalmayacağı kesin. Kaldır şu bıçağı.
Çok beklersin.
Zavallı centilmen piçler dedi kadın usulca. Evden ne kadar da uzaklardasınız. Fakat daima gözümüzün önündesiniz.
Olamaz diye fısıldadı Jean hayret dolu bir sesle.
Ah tanrılar aşkına dedi öksüren Loki gözlerini yumarak. Yine mi siz? Eninde sonunda kapımızı çalacağınızı biliyordum. Hüsrana uğramış gibisin. Kadın kaşlarını çattı. Utandırıcı bir buluşmadan kaçınmayı başaramamışçasına. Sahiden de ölümü küçük bir sohbete yeğliyor musun Loki?
Bağlı büyücülerle edilen küçük sohbetler asla iyi sonlanmaz.
Burada olmamızın sebebi sizsiniz diye omurdandı Jean. Siz ve Tal Verrar'daki oyunlarınız, o kahrolası mektuplarınız. Pek sayılmaz dedi kadın.
Gece çarşısında bizi korkutamadınız. Jean'ın parmakları hançerin sapını daha da sıkı sardı. Az önce yediği dayağın acısını bütünüyle unutmuştu. Şimdi de korkutmuyorsunuz.
Öyleyse bizi hiç tanımamışsın.
Bence tanıyorum. Ve tanrıların cezası kurallarınızı zerre kadar umursamıyorum.
Jean şimdiden harekete geçmişti bile. Kadının sırtı ona dönüktü ve konuşmaya yahut el hareketleri yapmaya fırsatı yoktu. Genç adam sol kolunu kadının boynuna doladı ve hançerini elinden geldiği kadar sertçe kurbanının kürek kemikleri arasına sapladı. 11. Kızım. Jean'ın kolunun altındaki beden sıcak ve katıydı, hemen sonrasındaysa bıçak boşluğu yarıp geçti. Genç adam ömrü boyunca pek çok hızlı rakiple karşılaşmıştı. Fakat dokunduğu anda yok olan birine hiç rastlamamıştı. Bu insana mahsus bir sürat değil, düpedüz büyüydü. Fırsatı kaçırmıştı. Ani bir nefes aldı ve yaptığı bir hatanın karşılığında yiyeceği darbenin o eski tanıdık hissiyle sırtından bir ürperti geçti. Nabzı kafatasının içinde davul gibi atarken gelecek olan misillemenin acısını bekledi. Ta ki,
''Ah evet'' dedi konukları sakince iri yarı adamın arkasında bir yerden. ''Kendimi güçlü kuvvetli bir adamın ve güttüğü kinin insafına bıraksaydım pek de akıllıca davranmış olmazdım Jean Tannen.''
Jean yavaşça arkasına döndü ve kadının artık yaklaşık 6 adım solunda eskiden havlu masasının durduğu pencerenin yanında durduğunu gördü.
''Gerçek adını kafese kapatılmış bir kuş misali elimde tutuyorum.'' dedi yabancı.
''Bana zarar vermeyi denersen ellerin ve gözlerin seni yanıltacak.''
''Tanrılar aşkına'' dedi Jean, ansızın muazzam bir bezginlik hissine kapılarak. ''İlla lokmanızla oynamak zorunda mısınız?''
Loki'nin yatağının kenarına oturdu ve hançerini yere fırlattı. Bıçak tahta zemine saplanarak titredi.
''Normal bir insan gibi beni öldür gitsin, oyuncağın olmayacağım.''
''Ya ne olacaksın?''
''Kıpırdamadan bekleyip sıkıcı olacağım, bitir artık şu işi.''
''Neden sizi öldürmek için buraya geldiğimi farz edip duruyorsun?''
''Öldürmek için değilse daha beter bir şey için gelmişsindir.''
''İkinizi de katletmek gibi bir niyetim yok, ne şimdi ne de daha sonra.'' Kadın ellerini göğsünün önünde kavuşturdu. ''Hala yaşıyor olmanız sizin için yeterli bir kanıt değil mi? Beni durdurabilir miydiniz?''
''Siz tanrı değilsiniz.'' dedi Loki dermansızca. ''İnsafınıza kalmış olabiliriz ama bir keresinde sizden biri de bizimkine kalmıştı.''
''Bu adına tehdit denen şeyin zavallı bir taklidi miydi? Yoksa Şahinci o berbat muhakeme yeteneğine nihayet yenik düştüğünde sizin de tesadüfen orada bulunduğunuzu mu hatırlatıyorsun?'' Biricik Şahincimiz bugünlerde nasıl diye sordu Loke.
Eminenlerde, Kartay'ında.
Kadın iç geçirdi. Kamordu casuslarımız onu eve geri getirdiğinde nasılsa hala öyle. Aklı başında değil ve yarı baygın.
Acıya iyi tepki verir gibi gözükmüyordu diye belirtti Jean.
Onu delirten şeyin yaptığınız işkenceler olduğunu mu sanıyorsunuz?
Muhabbetimizden deliracak değil ya dedi Loke.
Şahinci'ye en büyük zararı kendisi verdi. Görüyorsunuz ya, bizler zihinlerimizi bedenin çektiği herhangi bir ızdıraba karşı köreltebiliriz. Fakat bu ihtiyat gerektiren bir sanattır. Alelacele kullanılması aşırı derecede tehlikelidir.
Bunu duyduğuma ne kadar sevindim anlatamam dedi Loke. Yani diyorsun ki Şahinci acıdan kaçmaya çalışırken...
Zihni kendi eseri olan bir zindana hapsoldu dedi kadın. Dolayısıyla durumunu bir türlü düzeltemedik.
Fevkalade dedi Loke. Nasıl veya neden olduğu umurumda değil. Oldu ya, o bana yeter. Hatta geri kalanınızın da bu gücü alelacele kullanmasını öneririm.
Böyle konuşarak pek çoğumuza haksızlık ediyorsun karşılığını verdi kadın.
Ulan kaltak! Gücüm dahilinde olsa kalbini göğsünden söker ve el topu niyetine kullanırdım dedi Loki öksürerek. Hem de bunu hepinize yapardım. Siz bağlı büyücüler canınızın istediği herkesi öldürüyor ve yaptıklarınız için sizden intikam alanların hayatlarını mahvediyorsunuz.
Öyleyse bizi hor görmek sizin için aynaya bakmaktan farksız olsa gerek.
''Sizi hor görüyorum.'' dedi Loke doğrulup oturmaya çalışarak. ''Carlo ve Galdo için, Böcek için, Nazca ve Ezra için ve Tal Verrar'da boşa harcadığımız onca zaman için.'' Kıpkırmızı bir suratla ve tir tir titreyerek boş yatağına gerisin geri yığılıp kaldı.
''Siz birer katil ve hırsızsınız.'' dedi kadın. ''Nereye giderseniz gidin, ardınızda kargaşa ve öfke bırakıyorsunuz.'' En az bir hükümeti devirdiniz ve duygusal sebeplerden dolayı bir diğerinin devrilmesini önlediniz. Bizi canımızın istediği gibi davranmakla suçlarken hiç mi istifiniz bozulmuyor?
Bozulmuyor dedi Jean. Ayrıca Ezri'nin başına gelenlere oldukça kişisel alıyorum.
Yaşantınıza müdahale etmeseydik o kadınla tanışabilir miydin? Denize hiç açılır mıydın?
Bunu hiçbirimiz bileme...
Yani aksiliklerimiz tamamen bizim suçumuz ama sevindirici gelişmelerde hiç parmağımız yok öyle mi?
Ben?
Yer yer işinize karıştığımız oldu Jean. Fakat sizi hedef alarak bu kadar çetrefilli bir komplo kurduğumuzu sanıyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz. Ezri çatışmada can verdi. Ölümüyle hiçbir alakamız yok. Yine de kaybın için üzgünüm.
''Sizin herhangi bir şey için üzülebilecek yetiniz var mı?''
Kadın Jean'a doğru yürüyerek sol elini uzattı ve genç adamın irkilerek geri çekilmemek için iradesini son raddesine kadar zorlaması gerekti. Kadının sıcacık parmakları nazikçe yanağına dokunurken yavaşça ayağa kalkıp onu hışımla süzdü.
''Vaktimiz kıymetli'' dedi kadın. ''Senin üstündeki cezamı kaldırıyorum Jean Tannen.'' Tenine değen tenim gerçek, bana zarar vermeye çalışırsan belki seni durdurabilirim ama sonuç artık çok daha belirsiz. Şimdi ne yapacaksın? Kavga mı edeceğiz yoksa konuşabilir miyiz?
Jean'a bir titreme aldı. Kadına inanıp da ona bir tane patlatma dürtüsü dayanılmazdı. Hayatı boyunca hiç yapmadığı kadar hızla kaslarının ve tendonlarının izin verdiği kadar sertçe vurması lazımdı. Kadının kafatasını kırmalı, onu boğazlamalı, tüm ağırlığıyla üstüne çullanmalı ve karşılığında gelecek sözcüğü ya da el hareketini engelleyecek kadar zarar vermiş olmak için tanrılara dua etmeliydi. Uzun ve gergin bir an boyunca hiç kıpırdamadan orada öylece durdular. Kadının koyu renkli gözleri onunkilerden bir an bile olsun ayrılmadı. Derken Jean'ın sağ eli hızla ileri atılıp bağlı büyücünün sol bileğini acı bir kuvvetle sımsıkı kavradı. Derinin altındaki incecik kemikleri hissedebiliyordu. Şöyle sertçe bir çevirdiği takdirde. Kadın irkildi. Gözlerinin derinliklerinde gerçek bir korku, anlık bir parıltı belirdi. Ardından engin iradesi yükselen sular gibi geri gelerek içindeki insani zayıflığı boğdu. Fakat Jean parmaklarının altındaki et kadar gerçek olan korkuyu bir kez görmüş bulunuyordu. İri yarı adam tutuşunu biraz gevşetti, gözlerini kapadı ve tuttuğu nefesini yavaşça verdi.
''Vay canına'' dedi. ''Sanırım yalan söylemiyorsun.''
''Bu çok önemli.'' diye fısıldadı kadın.
Jean kadının kolunu kavramaya devam ederken sol elini ileri uzattı ve bağlı büyücünün ceket manşetinden fışkıran gümüşü danteli sıyırdı. Kadının bileğindeki solgun tene muntazam çizgiler kullanılarak siyah halkalar dövmelenmişti.
''Beş halka'' dedi Locke. ''Tek bildiğim ne kadar çoksa o kadar iyi oldu. Siz büyücüler en fazla ne kadar halka taşıyabiliyorsunuz sahi?''
''Bu kadar.'' dedi kadın belli belirsiz kıvançla.
Jean onun kolunu bırakıp bir adım geri çekildi. Bağlı büyücü sol elini başının yanına kadar kaldırdı ve diğer elinin parmaklarıyla dövmeleri nazikçe okşadı. Siyah çizgiler sıvı mehtaptan yapılmış bilezikler takıyormuşçasına gümüşe çalarak dalgalanmaya başladı.
7. ayrımın sonu. Sayfa 69.